Herkese selamlar. Elini kirletenler serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Mehmet Ali Peker bizlerle birlikte. Kendisi Ninja Squad ekibinin tech lead'i ve aynı zamanda T-Fashion'ın kurucu ortaklarından. Mehmet Ali hoş geldin.
Hoş buldum Umutcan.
Nasılsın? Nasıl keyiflerin?
Güzel. Biraz koşuşturmaca var. Ninja'nın token'ını yetiştirmeye çalışıyoruz bir ocağa. Onun dışında gerçekten senin nasıl?
Çok güzel. İyilik benden de. İşte yeni yıl düşünceleri, hazırlıkları var. Böyle işte 2021 sorgulaması, 2022'de neler yapmalıyım falan gibi böyle düşünceler içerisindeyim ben de. Sıfırdan Global'e tarafında da 2022 planlarımız yine devam ediyor. Hem operasyonel tarafta hem işte yeni projeler yapacağız. Onlarla ilgili bazı hem konuşmalar hem de böyle proje hazırlıkları var. O şekilde devam ediyor bu tarafta da. Şimdi Mehmet Ali, biraz seni tanımak isteriz. Ben biraz kısaca bahsettim senden ama neler yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Nerelerde elini kirlettin?
Tabii.
Onları duymak isteriz. Okuyor musun? Çalışıyor musun? Nerede yaşıyorsun? Bunları duymak isteriz.
Tabii. Ben Mehmet Ali Peker. Yazılım geliştiricisiyim. Aynı zamanda girişimciyim. Bir de bunun yanında öğrenci lise son sınıf öğrencisiyim. Yani 17 yaşındayım. Nelerle elimi kirlettim? Güzel soru. Ben yazılımla bu teknolojiye ilgiliydim. Yazılımla ilk başta nasıl ben web sitesi yaparımla elimi kirletmeye başladım. Bunun sonrasında programlama dillerini öğrenmek ile birlikte kimi projeler, girişim yaptığımın farkına varmadan bir proje çıkartmak, büyütmeye çalışmak gibi mesela bir hatam olmuş bundan 3 sene önce. Yaptığımız şey girişim tanımına uyuyor ama girişim gibi hareket etmiyoruz vesaire böyle. Onun sonrasında birkaç yarışmada derece almıştık. Teknofest'te yapay zeka ve girişim alanında 2 farklı yılda derece aldık. Orada da yine yapay zeka alanında ilk elimi kirlettim diyebilirim öncesinde ve o dönem 2018. Sonrasında da yaptığımız işleri ya biz yarışmaya katılıyoruz. Okey. Ancak bitiyor. Derece de alsak güzel bir deneyim de olsa bitiyor. Nasıl hani daha önceden yaptığım gibi farkına varmadan bir ürün geliştirmeyi, bir ürün nasıl geliştireyim girişim olarak bu sefer daha farkında olarak bu sefer hani daha yapay zeka vesaire kullanarak sonrasındaki dönemde de fashion ortaya çıktı girişimim. Fashion'da da tekstil ve hazır giyim firmaları için hedef kitleleri bazında trend tahminleri ve moda analizleri sunuyoruz. Bunu da yapay zekayı kullanarak gerçekleştiriyoruz. Ve aynı zamanda da blockchain ile ilgileniyorum. Aslında uzun zamandır taraflarda değilim. Yani ilginçtir. Yani 2017'den beri mesela kriptoyu takip ediyorum. Ama hiç kriptonun içine girmedim. Yani para yatırmadım, trade yapmadım. Ta ki bu yılın başına kadar, bu yılın başında bu ilk NFT'ler haberleri çıkmaya başladı sıralar Mart gibi. Hatta biraz daha öncesi, biraz daha teknoloji bloklarında varken NFT'lere girdim ve o zaman proje çıktım ve hani alan o kadar hızlı gelişen bir alan ki hani ve daha böyle yeni bir alan olduğu için öğrenmem de nispeten adapte olmam da daha hızlı oldu. Bir sene daha olmadı yani şurada. Bu şekilde diyebilirim, biraz uzun oldu.
Anladım, çok güzel. Yok, güzel bir özet oldu gerçekten. Teşekkürler. Şey tarafına geçeceğim, Ninja Squad tarafına. Merakla bekliyorum o tarafı ama sormayı sana. Bu blockchain'i belki takip ederken birden içine girdiğini söyledin. Yani işte bloklarda yer alırken NFT'lerle ilgili daha çok bir hızla blockchain'lere de hani geçiş yapıldığını. Sen de sanırım bu şekilde geçiş yaptın. Yani ne düşündün o tarafta? Nasıl bir ilgi oluştu blockchain'lere karşı? Sen neresinden tuttun yani? İlk bu web 3'ü ilk neresinden tuttun aslında? Onu merak ediyorum.
Şöyle bir arkadaşımla birlikte proje çıktık aslında. Bir konuda ya benim kafamda böyle bir şey var. Nasıl yapabiliriz diye sormuştu. Sonrasında şöyle şöyleden olay tamam koleksiyon çıkıyoruz. Nasıl yaparız vesaireye döndü. NFT koleksiyonu çıkıyoruz. O benden daha bilgiliydi. NFT'nin nedir olduğu hakkında. Ve beni aslında o guide etti başlangıçta. Arkadaşım guide etti. İşte bu şu şekilde işliyor genel olarak NFT'ler bunlar da vesaire gibi. Daha çok ama o zamanlar ben kontrat tarafında yer almamıştım yani. Sistemin genel olarak nasıl işlediğini biliyorum. İşte bir NFT projesinde teknik parçalara baktığınız zaman aslında bir nevi bir API'niz oluyor. Bir servisiniz, minik bir servisiniz. Metadata'yı döndüğünüz NFT'nin özellikleriyle ilgili. Bir de o resim vardı. Resim genelde projelerde önceden oluşturulmuş oluyor. Bizim ilk girdiğim projede biz bunu generative bir şekilde oluşturuyordunuz. Ben daha çok bu blockchain'inden beslenen diğer taraflarda yer almıştım başlangıçta ilk yerimde. Akıllı kontrat taraflarına girmemiştim. Ancak başlangıç için oldukça güzel bir zamanlama ve deneyim olmuştu benim.
Çok güzel. İki kısım olduğunu söylüyorsun. Bir metadata tarafı NFT tarafında, bir de resim tasarım tarafı olduğunu söylüyorsun, değil mi? Yanlış anlamıyorum. Yani sen
Aslında
bunu nasıl
bundan daha
tanımlıyorsun?
detaylı, bundan daha çok parçası var. Biraz da benim ilk girdiğimde yer alan şeyleri, yer aldığım rolleri açıklamak için onlar üzerinden geçmiştim. Şöyle ki NFT'lerde, şimdi NFT nedir? Biraz da buradaki konu. NFT'ler aslında Ethereum ağında belli bir ID'li bir şey, token dersem, bu sözlükte kelimenin kendisine karşılık vermiş gibi olacak. Şöyle toplayayım. Nasıl işte sizin bir kimlik numaranız var. Yine bir numaranın hem akıllı kontrat adresi hem de o akıllı kontratta bunun kaç numara olduğu bilgisi blockchain'de tutuluyor. Bununla ilişkili bir meta veri oluyor. Metadata oluyor bunun özelliklerini, ismini, resmini vesaire açıklayan. Bir de bunun sahibi kimdir verisi blockchain'de tutuluyor. Bu bahsettiğim meta verinin blockchain'de tutulması şart değil. Bu dışarıdaki bir storage de olabilir. IPFS dediğimiz dağıtık bir file storage var. Ya da bu merkezi bir sistem de olabilir. Sunucu da olabilir. Amazon'da tuttuğunuz bir sunucu da olabilir. Veya chain'e de yazabilirsiniz. Bunlar genel olarak NFT'nin en oluşturan şeyler. Ancak hani siz bunu bir projeye dökmek istediğiniz zaman biraz daha farklılaşıyor. Projenizin ihtiyaçlarına vesaire göre kullanmanız gerekenler ama bunlar bir NFT oluşturan unsurlar diyebilirim.
Yani bu Web3 alanında davet ettiğimiz konuklara özellikle sormak istiyoruz. Yani hala Web3 tarafında, NFT tarafında işte kafalar karışık ve bilgi yoğunluğu tabii ki var. Evet, işte komüniteler aracılığıyla vesaire, ama özellikle senin ağzından NFT'nin ne olduğunu duymak, sormak istemiştim. Şey tarafına geçebiliriz dilersen, Ninja Squad tarafına. Ben de bu arada Telegram kanalındayım uzun zamandır ve hani az önce bahsettiğin şeye katılıyorum. Her şey ne kadar hızlı ilerliyor gerçekten. Mesela Ninja Nils'in işte Telegram kanalında üyeyseniz veya Web3'e dair işte Discord sunucularında, bazı Twitter kanallarında, bazı işte, influencerları vesaire takip ediyorsanız gerçekten anlıyorsunuz yani. Hani ben yani ilgi alanlarıma dair herhangi bir konunun bu kadar hızlı ilerlediğini daha önce görmedim yani. İşte ne bilimsel bir alanın, ne işte dijital pazarlamanın, ne teknolojinin, yani tabii ki burada bir teknoloji, ama hani bu kadar hızlı haberlerin olduğu, bu kadar anlaşmaların yapıldığı, tokenların yakıldığı, airdropların havada uçuştuğu falan bir şey daha önce görmemiştim gerçekten.
Kesinlikle katılıyorum. Çok hızlı bir gündem değişikliği var ve bu kripto camiasında genel olarak böyle. NFT tarafı da daha böyle mesela kripto paralar ve o token piyasası genel olarak mesela biraz daha olgunluğa sahip olan bir piyasa. NFT'ler tarafı ise yani her ay yeni bir şey geliyor markete. Yani yeni bir şey derken yeni bir sistem geliyor, yeni bir mekanik geliyor, yeni bir ortaklıklardan vesaire bahsetmiyorum. Böyle hakikaten marketin gözünü değiştiren, hani milletin baktığı noktayı değiştiren şeyler geliyor. Örneğin, tabii buna bir tam örnek değil ama Kasım'ın başında mesela New York City'de bir NFT etkinliği düzenlendi, gayet büyük bir etkinlikti. Şimdi oraya katılanlara bile sorsanız 6 ay önce veya 8 ay önce gitmişler gibi hissediyor olacaklar muhtemelen. Yani işte bana da öyle geliyor. Yani Twitter çalkalanıyordu, sanki bir yıl olmuş gibi geliyor. Halbuki 2 ay öncesiydi yani.
Evet. Ya influencerları geçtim. Çok büyük firmalar falan şu an NFT'ye atılıyor bildiğim kadarıyla. Yani bir gün Nike'ın bir token'la anlaşma yaptığını duyuyoruz. Ertesi gün Adidas'ın NFT koleksiyonu çıkardığını duyuyoruz falan. Yani
Evet.
çok
Nike
hızlı bir
direkt
şekilde.
stüdyo satın aldı bu arada.
Aa
Nike
bak.
anlaşma vesaire yapmadı. Artifact sanırım tam böyle okunuyor. R tam öyle yazılmıyor ama. Şöyle ben private chat'ten yazdım. Yanlış yazmadıysam. Bunlar mesela bir üç boyutlu ayakkabıdan tutun, kıyafetlerden tutun NFT modasını çıkartan bir stüdyo. Nike, Adidas boru deyip aldıktan sonra Nike de gitti firma satın aldı. Bunun muhabbetleri falan dönüyor. Yani güzel bir gelişme bence. Ve evet, büyük firmalar da artık bu tarafa yatırım yapmaya başladı.
Yani şöyle bir soru sorayım. Dijital ihracatın neresinde bu NFT konuları? Yani hani aslında biraz ilerleyince soracaktım bu soruyu ama Ninja Squad tarafına sonra geliriz. Yani konusu açılmışken. Yani hani genç girişimciler bu NFT'nin neresinden tutabilirler? Yani birçok alanı var, evet. Veya işte Web3'te bir komünite yönetimi bile şu anda çok yukarıda. İşte Peter Levels var mesela, bilirsin. O hep Nomad List, Remote OK'de, pardon, Remote OK şeyinde, projesinde böyle her ay en çok o ay gelir elde eden dünya çapında alanları paylaşıyor. Web3 mesela şu an hep dikkat ediyorum ilk 2-3 sırada yer alıyor. İşte komünite tarafı olsun, kripto tarafı olsun vesaire işte. Yani dijital ihracat tarafında iki tarafta baktığımız zaman yani bir devir var. İşte e-ticaret devri. İşte hala daha devam ediyor. Çok da önemli. İşte platformlar var. Platformlar yükseliyor. Etsy, Amazon gibi platformlar veya işte freelance çalışma tarafında Upwork gibi platformlar önemli yer tutuyor. Bir de Web3 tarafı var artık. Yani dijital ihracat tarafında belki Web3 de konuşulabilir. Hani sen nasıl görüyorsun bunu?
Tabii ki katılıyorum. Yani baktığınızda Web3'ün yani Web3 dediğimiz şey yine halen daha bence tam bir tanım yok. Ama genel olarak hani Web3 diye tanımlanan projelere, ekosisteme vesaire baktığınız zaman hepsinin bir chain üzerinde yaşadığını görüyorsunuz. Bir blockchain üzerinde yaşadığını veya ondan bir şekilde beslendiğini görüyorsunuz ve baktığınızda blockchain'in kendisi kendi kripto parasıyla çalışan bir şey yani. Ve hani bunun getirdiği şey de şu oluyor ki yani orada yaptığınız yani örneğin şöyle düşünün bir web sitesi çıkıyorsunuz ve web sitesini çıkabilmek için Stripe'ın olması gerekiyor vesaire gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir ekosistem. Direkt built-in Stripe geliyor web sitenize. Ve böyle bir ekosistemde paranın el değiştirişi çok da hızlı oluyor. Çünkü yani herhangi bir merkezi otoriteye bağımlı değil yaptığınız işlemler veya herhangi bir zaman kısıtlamasından tutun farklı bir şey yok ve hani şöyle ilginç bir şey var ki bilmiyorum hani Ethereum'un şu anki değerinden mi ama insanlar için mesela 0,1 Ethereum kulağa mesela çok daha böyle yüksekmiş gibi gelmiyor bu alanın içerisinde biraz şey olduktan sonra para harcadıktan sonra ama sallıyorum yani 0,1 dedim 0,1'den gitmeyeyim örnek olarak 0,25 diyeyim 0,25 fazla gelmiyor. Ancak sallıyorum Apple iPhone çıkartıyor 1000 dolar diyor. Ya bu 1000 dolar eder mi diyor adam. Aslında ikisi aynı para ama hakikaten bunun Twitter'da da bayağı geyiği dönüyor. Ancak buradaki harcama alışkanlıkları biraz daha farklı ve biraz daha meyilli olabiliyor. Çünkü eğer gerçekten bu parayı iyi bir projeye harcıyorsanız onun geri dönüşünü olacağını da düşünebiliyor insanlar. Veya sadece sevdiği için de hani harcayabiliyor ki bahsettiğim bayağı airdrop vesaire oluyor. Oradan gelen free money var ya yani gerçekten free money var. Çok tuhaf ama siz bu alana girdiniz ve early adaptörlerden birisiniz ve bir proje çıkıyor. Bu projenin kendisi olmak zorunda değil bu arada. Örneğin şöyle iki örnek verebilirim. Tabii biraz açıyorum konu konuyu açıyor gibi oluyor ama domainlerin alan adlarının Ethereum'da da bir alan adı sistemi var. ENS'nin Ethereum Name Service. Bunlar siz NFT mintliyorsunuz aslında. Örneğin ben peker.eth'ye sahibim. Bu da sizin adresiniz yerine geçen sizin adresinize rezolve olan bir şey oluyor. Tabii birçok farklı özelliği daha var. Bunlar birkaç ay önce DAO'ya dönüştürdüler ve bir kripto para tokenı çıkarttılar ERC-20 standartında ve dediler ki siz işte daha önceden alan adı aldıysanız şu kadar airdrop token oluyor. Dediler bu bayağı bir hype oldu ve hani insanlar yani şöyle ki sırf elinde tuttuğu için de token alan insan oldu. Sadece Discord'a girdiği için bile alan oldu. Yani Discord'a girip kendi sahibini verify ettiği için alanlar bile oldu. Ben ilk gün mesela kendi sahip olduğumu almıştım, satmıştım. Sonra fiyatı yükseldi, pişmanlık var. Neyse bir Discord'una gireyim dedim. Meğersem Discord'da da claim edebiliyormuşum token vesaire. Moralim düzeldi gibi. Yani çok ilginç gerçekten. Bu şey örneğiydi. Yani bu projenin kendisinin çıktığı ve etkili olan bir örnekti. Bir de geçenlerde örneğin SOS çıktı. OpenSea dedi ki ben OpenSea kullanıcılarına dağıtıyorum dedi. Ancak OpenSea ile bir herhangi bir partnership'leri vesaire herhangi bir şey yok. Ancak proje tutuldu. İnsanlar beğendi. Bir hype yakalandı. Bir momentum yakaladı. Ve bu yakaladığı şey de onu değerlendirdi. Yani herkes free token dağıtabilir. Ancak olduktan sonra siz hakikaten onu swaplayabiliyor, Ethereum'a döndürebiliyor oluyorsunuz ve şu an çok uzattım ama düşünsene ekosistemde erkenden bir şeylere para harcamaya yeltenmiş insanlar bir miktar daha fazla para kazanıyor ücretsiz bir şekilde pek bir şey yapmadan sırf kullandığı için. Ve daha sonrasında ne yapmasını bekliyorsunuz? Genellikle yine bunu burada harcamasını bekliyorsunuz. İçeride bu yüzden hızlı bir sirkülasyon var. Bunun dışında da aslında bu teknolojilerin başta bahsettiğim gibi yani Stripe Building geliyor ve bu sanatçılar için herhangi bir müzayede salonuyla anlaşmadan satış yapabilmek demek. Ya da direkt kendi kitlelerine eserlerini satabilmek demek. Ve bunun dışında hani birçok yine kullanım alanı oluyor. Bir şeyleri satabilmeyi de kolaylaştırıyor. Sanat eserlerini, dijital eserleri satabilmeyi de kolaylaştırıyor baktığınızda. Bu şekilde. Umarım yararlı olmuştur.
Çok teşekkürler. Ya özetle şöyle diyebilir miyiz Mehmet Ali? Yani sonuç olarak iki adımda düşünmek gerekirse, birincisi yani dijitalde de olsa yani bu sınırlar içinde üretilmiş herhangi bir ürünün, dijital ürünün veya işte NFT'nin yurt dışına satılışını kolaylaştıran bir altyapılar sistemi kuruluyor ama
Yani
bu hemen her platforma veya her alana hemen entegre olabilecek diye bir şey yok tabii ki. Hani herkes böyle aslında şey söylüyor, işte PayPal gelsin ödeme sistemi olarak vesaire ama belki bunun bile artık şeyi ortadan kalkacak, önemi ortadan kalkacak önümüzdeki senelerde. Hani
belki de yani PayPal yine tabii kullanıcı tabanı çok geniş. Ama bir de şöyle toplayayım. Bu ekosistemde aslında yurt dışı diye bir şey yok bir açıdan bakarsanız.
değil mi?
Çünkü hani evet yani
Merkeziyetsizlik.
merkeziyetsizlik de olabilir. Hakikaten yani herhangi bir web site tabii kimi projeler ülke bazında kimi kısıtlamalara gitmesi legal olarak şey olabiliyor. Ama siz para transferi yaparken bunu yurt içinde mi yapıyorsunuz, yurt dışında mı yapıyorsunuz, nereye yapıyorsunuz pek bir farkı olmuyor. Çünkü işleminiz orada gerçekleşiyor. Ancak kripto paralar tüm bu avantajlarıyla beraber dezavantajları da var. İşte bu ağdan ağa değişiyor ve hani bu yüzden de hani PayPal'ın sunduğu kullanıcı deneyimine ulaşması mesela şu an Ethereum ile ödemenin pek mümkün görmüyorum. Hani şu anki klasik kullanımı bir genel bir son kullanıcı için. İşte bunu daha kolaylaştıran MoonPay vesaire gibi çözümler de var. Ama hani teknolojinin kendisi bunu tam olarak şey değil son bir kullanıcı için. O yüzden diğer opsiyonlar da iyi ama yani bu kripto parayla ödeme de ve bu ekosistemde bunun direkt olması birçok kişinin direkt yani benim Chrome'umda var zaten hadi ödemeyi yapayım demesini sağlıyor. Hiç kartla vesaire de uğraşmıyor. Ve kolaylaştırıyor yani.
Çok güzel. Ya bakalım önümüzdeki senelerde neler olacak. Yani o kadar hızlı oluyor ki gelişmeler. Ben birçok alanı sirayet edebileceğini düşünüyorum nedense. Tabii bazı regülasyonlar geleceği söyleniyor. Yeni yasa çıkacak muhtemelen. Tasarısı konuşuluyor
Evet.
vesaire ama umarım hepimiz için hayırlısı olur. Dijital
Umarım.
ihracata da katkısı olur umarım. Böyle bir alan açılır. Yani ihracat yapılabilecek bir alan açılır umarım bu taraftan da. Şey tarafına geçmek istiyorum şimdi. Ninja Squad tarafına. Orada hikayen nasıl başladı? Sen orada tech lead olarak görev alıyorsun. Tech lead nedir? Ne yapar? Hem onu da sorayım. Bir satışınız olmuştu Kasım'da sanırım. Hem
Evet.
whitelist süreci hem public satış süreci nasıl geçti? Belki onlardan da bahsetmek istersen onları da dinlemek isteriz.
Tabii.
Ninja Squad NFT hikayeni özetlemeni istiyorum senden.
Şöyle ki Ninja Squad zaten NFT alanında tanıştığım önceki deneyimlerimden ya da Spaces'lara katılarak tanıştığım arkadaşım Bekir'in kurucu ortaklarından birisi olduğu bir proje. Bekir deyince de garipsedim yani o kadar nickname kullanıyoruz ki BCC. Yani onun bir projesiydi. İşte beni Kemal'le tanıştırdı. Kripto Kemal'le tanıştırdı ve hani böyle bir şey üzerine gidiyoruz. Sen de işte deneyimlisin. Burada yer alır mısın? Başlangıçta ben işin kontrat tarafından çok daha çok kontrat dışında kalan web sitesi ve işte üretme metadata vesaire o bahsettiğim kısımlarda yer alıyordum başlangıçta. Ancak sonrasında kontrat tarafında yer almam gerekti. Ben ne yapıyorum tech lead olarak? Yani şey gibi bir durum mu var yoksa tek kişi ve kendine tech lead mi demiş gibi bir durum mu var? Yok çok şükür ki. Ben daha çok şimdi bu NFT yeni bir alan ve yani buradaki tam yani bu alandaki kimi şeyleri yapılar farklılaşabiliyor, kimi farklı implementasyonlar gerekebiliyor ve bir de çeşitli limitasyonlarla da birlikte geliyor. Ben hem ekiple birlikte ya biz böyle bir şey yapabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Bu neye patlar? Trade-off'larımız nelerdir? Hesaplayıp bunu kafamda kurgularken aynı zamanda da bunu daha bildiğimiz teknolojilerden bu alana yeni giren ekibimizdeki arkadaşlara aktarmak rolünü üstleniyorum. Aynı zamanda tabii kendim de hands-on kontratı mesela örneğin geliştirdim. Web sitesinin kimi taraflarında yer aldım ve kodu yazıyorum. Bu şekilde diyebilirim genel olarak ne yaptığımda. Peki hani başlangıçta şey demiştik. NFT projelerinin ihtiyaçlarına göre hani değişebiliyor neler oldu. Örneğin Just Squad'daki ihtiyaçlarımız bizim bir pre-sale whitelist'i yapmaktı. Bir public sale'imizin olmasıydı. Onun dışında şu an mesela üzerinde çalıştığımız token muhabbetini destekleyecek şekilde ana şeyin olmasıydı. Bunlar için de tabii şu an çok teknik bir program değil, o yüzden
Tabii, hepimizin
girip girmeme
anlayabileceği
noktasında şeyi sorguluyorum.
gibi.
Ama şöyle özetleyebilirim. Burada akıllı kontratın mesela şöyle özetleyeyim. Mesela bizim şeyde 7000 tokenlık bir whitelist vardı. Bunlardan işte 3500 unique adres vardı. 3500 farklı adres pre-sale ile katılabilirdi. Örneğin bunu akıllı kontratta siz bunun kontrolünü gerçekleştirirsiniz ve akıllı kontrat dışarıya bağlanamaz. Yani bir dışarıya bir istekte bulunamaz, dışarının durumundan şey değil de yani bunu akıllı kontrata bu whitelist mi bu arkadaş kontrolünün akıllı kontratı koymanız lazım. Örneğin şöyle bir örnek verebilirim. O kadar büyük 3500 tane adresi akıllı kontrata eklemek minimum 5-10 bin dolar gaz tutardı, bu transaction fee açısından tutardı. Ve hani 5-10 tane wallet'ımız olsa, hani 5-10 tane wallet sadece ekleyecek olsak gerek yok, uğraşmayalım, hemen işte akıllı kontrata yazalım kafasında olabilirdik, ama burada büyük bir risk var mesela. Orada daha farklı bir yöntem izlemek zorunda kaldık. Merkle Tree ile birlikte teknik arkadaşlar için mesela. Böyle bir implementasyon değişikliğimiz oldu. Örneğin mesela şu anki token'da da daha farklı bir yapı izliyoruz. Şu an örneğin NFT alanındaki yıl denen projeler kendi NFT'leriyle birlikte çıkıp kontrat üzerinde bu sayı belirliyor. Şu kadar yılda oluyor, şu kadar token birikti gibi. Bizim implementasyonu ise şu an sunucu tarafından alınan bir imza ile daha esnek bir şekilde bunun belirlendiği bir şeye gidiyoruz mesela. Bunları diyebilirim.
Evet, ya burada bir de şey var Mehmet Ali. Ninja Scout NFT projesinin hani whitelist'i var. Ben ona bakarken mesela ne olduğu ile ilgili hani biraz zaten ben takip ediyorum mesela Telegram üzerinden falan ama hani haber, sosyal medya, kripto analiz kanallarıyla böyle bir komünite yaratılması amaçlanıyor sanırım, değil mi? İşte Udemy'de bir kurs var. İşte ekipte kripto analistler var. Sürekli bilgi paylaşıyorlar, analizler paylaşıyorlar. Bir de NFT tarafı var bildiğim kadarıyla. Yani birçok ayağı var. O tarafta ilgili operasyonel kısımdan bahsetmek ister misin?
Tabii şöyle ki Ninja Scout projesi çıktığında projenin çıkış amacı şu: bizim Kemal'in Ninja Traders tarafındaki tecrübesi var ve mesela Çağrı'nın, BCC'nin NFT tarafında tecrübesi var. Ve biz Türklerde bu konuyla gerçekten ilgili yani, ve hani NFT'de Türk komünitesi gerçekten çok geniş. Şu an hani biz Türk bir space olduğunda ilk birkaçtan birisi oluyor hani dinleyici açısından. Ancak burada hem bilgi eksikliği az, hem de gerçekten bir araya getiren bir komünite tam olarak yok. Biraz bunları oluşturmayı amaçladı proje. Halen daha mesela roadmap'teki itemlerimizde yine bir eğitim var. AR'la birlikte çekmeyi düşünüyoruz. Hatta üç boyutlu modellemeleri vesaire yapıldı. Sırf işte hem kripto alanında hem de NFT alanında birçok farklı dilde olacak bir eğitim, örneğin bu roadmap'teki itemlerimizden birisi. Discord'da bahsettiğim gibi hem zaten bir trade topluluğu var, hem de traderlar var. Hem holderlara bu tür insight'lar sağlamak için de bir kanalımız var bahsettiğim gibi. Onun dışında roadmap'lerinin birçok farklı item var web sitesinde görünebilecek. Onları biz aslında şu an elimizde olanlar, bizim güzel bir komüniteye sahibiz. İçeride değerli insanlar var. Bunları bir araya topluyoruz. Bu kripto analiz vesaire gibi taraflar var. Elimizdeki şu an bulunan eğitimi örneğin paylaştık. Ancak şu an roadmap'teki itemleri gerçekleştirmek zaman alıyor ve üzerine çalışıyoruz, üzerine ekliyoruz şu anda. Hatta 2 gün sonra da token launch'umuz olacak umarım. Onu da mümkün olanın güzel şekilde yapmak için de kafa patlatıyoruz çok fazla. İnşallah güzel geçecek.
İnşallah. Ya bir noktada birçok dilde yayın yapacağınızı söyledin. Launch edeceğinizi söyledin. Uluslararası bir proje bir noktada. O tarafta komünite süreciniz nasıl işliyor bir de? Nerelerde bulunuyorsunuz? Telegram'da, Discord'da varsınız. Onun dışında komünite süreci nasıl işliyor? Onu da sorayım bir de.
Genellikle Discord'dayız. Telegram'da daha çok Ninja News tarafı var. Bu bahsettiğim adaklı bir çıkan haberleri paylaşan. Ancak Ninja Squad NFT koleksiyonunun community Discord'da toplanıyor. Birçok kanalımız var. Birçok farklı alanda. Tabii ben şu an fark ediyorum. Daha demin cevaplarken çok bir kullanıcı gözünden yanıtlayamadığımı fark ettim. NFT alırsam neye sahip oluyorum? Aslında şöyle, bir NFT aldığınızda siz bir nevi bireysel yatırımcı gibi karar alıyorsunuz paranızı yatırma noktasında. Eğer bunu işi para kazanmak için yapıyorsanız. Bir ayırdığınız mesela bir bütçe oluyor. Bakıyorsunuz projelere, bu gerçekten tutar, bu değerlenir dediğiniz projeyi. Önden aldığınız zaman, orijinal birincil web sitesinden mint ettiğiniz zaman sanki bir girişimin pre-seed aşamasına katılmış gibi oluyorsunuz. Çünkü riskli. Tutabilir, tutmayabilir. Sonrasında bu koleksiyon çıktıktan sonra bu koleksiyonu vaat ettiği şeyler oluyor. Veya ya bir roadmap oluyor ya içerideki insanlar veya farklı şeyler de olabilir. Bu alanda çok farklı şeyler görebiliyorsunuz ama genel olarak bunların hepsi bir o projeye bir değer yaratıyor ve bir hype da oluşturuyor. Sonrasında bu oluşan hype şuna dönüyor. Koleksiyon kaç kişilik? 8888 NFT var mesela Ninja Squad'da. 3200 farklı holder'ımız var şu anda. 3200 unique adres var. Ve dışarıdan birisi bu ayrıcalıklara erişmek istediği zaman nasıl yapacak? Bu token'dan satın alması gerekiyor. Bu kağıdı yani hisse senedi gibi bir nevi de tam değil tabii. Hani alması gerekiyor. Bu durumda otomatik bir şekilde proje büyüdükçe, proje ilerledikçe, dışarıdaki insanlara daha cazip geldikçe proje elinizdeki kağıdın, NFT'nin değerlenmesini sağlıyor. Genel olarak NFT'deki bu NFT'de yatırım yaparak para kazanmada bu şekilde oluyor. Bunu evet başka şu an düşünüyorum eklemek istediğim var mı? Evet, bu
Bu
şekilde.
ekleme çok güzel oldu. Tam o tarafa gelecektim. Hani bir NFT alındığında ne olur? Bu hani komüniteye biraz komünite sorusunu o yüzden sordum. Hani bu ayrıcalıklar, komüniteye katılma vesaire gibi ayrıcalıklar sunuluyor. Bir de işin senin de şu an anlattığın gibi tabii ki gelir elde etme tarafı var. Yani projenin tutmasını bekleyip işte hem gelir elde etmesini bekliyor NFT'ye sahip olmak isteyen insanlar hem de projenin kişilere sunduğu bazı ayrıcalıklar oluyor. Yani burada mesela Deep Alpha Chat diye bir şey sunulmuş. İşte sizin white paper'ınızda tanımlanan işte alfa sohbet kanalı, analizler, haberler de ekstra etkinlikler. Ayrıca da proje gelirlerinin %10'u Ninja Squad üyeleriyle birlikte seçilecek bir kuruma bağışlanacakmış. Mesela Türk öğrencilerin yararına. Bu da çok güzel bir şey. Onu da
Hatta
tebrik
o
ederim.
konuda çok teşekkürler. Hatta o konuda şöyle bir karar alındı. Türkiye'de hani kripto parayla ödeme kabul eden bir vakıf bulmak, bu işlerle ilgili bir kurum bulmak zor. Community olarak da biz Twitter'da da paylaşmıştık. Ankara'daki bir köy okulunu baştan aşağı yenilemeye karar verdik örneğin. Twitter'da var bu da. Mesela evet yani güzel bir eklem oldu. Teşekkürler. Bunun dışında evet bahsettiğim gibi şu geldi aklıma çok pardon.
Evet.
Bu kanallar dışında şu da var. Şimdi orada arkadaşlıklar ediniyorsunuz hani. Ve bu edindiğiniz arkadaşlıklar bu sanki örneğin girişim ekosisteminde siz kolektif ağza gidip bir etkinliğe katıldığınız zaman Startup Grind'de farklı girişimci arkadaşlar ediniyorsunuz ve sizin sektörünüze ilgili fırsatlar çıkartabiliyor mesela karşınıza veya birlikte bir işe de girebiliyorsunuz. Burada aslında benzer bir şey var. 3000 kişi var birlikte bu NFT'ye sahip olan yani bu projeye bağlı olan ortak bir şey paylaştığınız ve farklı farklı backgroundlardan gelen insanlar ve farklı şeyler çıkartabiliyorsunuz de. Bu farklı bir NFT projesi de olabilir veya farklı bir iş de olabilir veya herhangi bir konuda yardım da olabilir. Bunları çıkartabiliyor. Onun dışında büyük bir proje değilseniz yeni çıkan NFT projeleri var olan projelere vibe veriyor bu şey hakkını veriyor ve hani şey gibi düşünebilirsiniz pre-seed aşamasında olan bir girişime dikkat çeken bir girişime satın alma yatırım yapma hakkı kazanmak gibi aslında Bunlar komüniteyle paylaşıldı oluyor. Ve buradan hani güzel projeler yakalayan arkadaşlarımız da oldu. Bunlar.
Çok güzel. Bu ekleme de çok güzel oldu. Komüniteye aidiyetten bahsediyorsun aslında biraz ve hani
Evet.
o girişimciliğin verdiği biz birlikte bir şey yapıyoruz duygusundan da bahsediyorsun. Hani sadece elimde hani bir NFT yok aslında. Komüniteyle
Kesinlikle.
birlikte o tecrübeyi yaşama, deneyimi yaşama hissiyatı da var. Onu da eklemiş
Evet.
olduk. Çok güzel oldu gerçekten.
Yani ne zaman baksam voice chat'te insanlar var. Ve yani yani boş görmedim yani. Mesajlaşma geçtim. İnsanlar hakikaten birlikte oturup muhabbet edip bir şeyleri inceleyip ekran paylaşıp vesaire. Yani çok güzel bir şey aslında bunun bir ortak şeyde olması.
Hı.
Bu şekilde.
Çok güzel. Mehmet Ali, benim sormak istediğim çok şey var ama süremizi aştık. Yani çok böyle 10 tane, 20 tane de soru sormak istiyorum bu alana dahil. Ama belki bir sonraki yayında diyelim. Senin eklemek istediklerin varsa en son Web3'e dair tavsiyelerin olabilir, görüşlerin olabilir, 2022'ye dair planların olabilir. Hepsi olabilir. Son sözlerini almak isterim. Ondan sonra
Tabii
kapatırız ufak.
Web3'e dair tabii hani burada siz ne rolü üstlenmek istediğiniz gerçekten önemli hani tavsiye açısından. Ama
Hı.
hani genel olarak araştırılmaya değer, bakılmaya değer bir şey olarak buluyorum. Yani ama bu tabii bloglardan vesaire değil hani genel haberleri okuyarak değil. Hakikaten işin içine girip Twitter'da birkaç insanı takip edip veya biraz daha yazı okuyup hakikaten ya insanlar neden bu alana giriyor? Hani bu alan gerçekten neyi sağlıyor? Veya belki bir Ethereum cüzdanı açıp deneyerek hani en azından bu treni kaçırmadan bu bana uygun muymuş? Bu hakikaten beni heyecanlandırıyor mu ya? Bakmalarını tavsiye ederim. Aynı zamanda da davetin için çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Çok güzel oldu bu konular üzerine konuşmak.
Hı. Biz teşekkür ederiz gerçekten geldiğin için, bizi kırmadığın için. Sana nereden ulaşabilirler? Onu da sormak isterim. Linklerini bırakmak isterim aşağıya.
Twitter'dan ulaşabilirler ancak yanıt vermem zaman alabiliyor sürekli mesaj geldiğinden. Twitter'da Peker alt tire ETH kullanıcı adını kullanıyorum.
Twitter'dan
Evet.
Peker alt-eth üzerinden sana ulaşabilirler. Ethereum Name Services üzerinde Mehmet Ali'nin neler yaptığını görebilirsiniz. Merkeziyetsiz, herkese açık
Evet.
Web3 teknolojileri umarım ülkemizde de yaygınlık kazanır ve hepimize yarar sağlar diyelim.
Umarım. Şu an çok kritik bir dönemdeyiz o noktada. Gerçekten şu tasarının ne olacağı yani ciddi anlamda etkileyecek. Bakalım umarım ülkemiz adına yararına bir bu inovasyon öldürmeyecek bir şeye dönüşür orası. Bakalım.
Bakalım. İnşallah diyelim. Tamamdır o zaman Mehmet Ali. Bir sonraki yayında daha detaylı konuları da umarım konuşuruz birlikte. Yeni projelerinden de bahsedersin bizlere. Efendim çok teşekkürler bizleri bu akşam izlediğiniz için. Bu yeni yılın 2021'in, yeni yılın değil, 2021'in son elini kirletenler yayını oluyor. 2022'de yeni elini kirletenler yayınlarıyla umarım karşılaşırız, tekrar buluşuruz. Çok teşekkürler. Herkese sevgiler, iyi yıllar dilerim.
Yıllar.